Söylenenlerin özü şudur. Göklerde ululuk tahtının sağında oturmuş böyle bir baş rahibimiz var. İnsan değil, Rabbin kurduğu kutsal yerin ve gerçek çadırın görevlisi. Çünkü her baş rahip armağanlar, sunular getirmek üzere atanır. Bu nedenle İsa'nın da bir sunu getirmesi gerekir. Kendisi yeryüzünde olsaydı hiç rahip olamazdı. Çünkü ruhsal yasa gereğince armağanları sunan rahipler var. Bunlar göklerdekilerin ancak bir benzeri, bir gölgesi olana ruhsal hizmette bulunuyorlar. Nasıl ki Musa çadırı kurmak üzereyken kendisine yönerge verildi. Tanrı ona şöyle buyurdu: "Her şeyi sana dağda gösterilen örnek uyarınca yapmaya özen göster." Ama gerçekte Mesih'e onlarınkinden daha yüksek görev düştü. Nasıl ki o üstün antlaşmanın aracısıdır. Bu antlaşma üstün vaatlere dayanarak saptanmıştır. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 8. bölüm 1-6 ayetler arasında. Özü şudur diyor. Söylenenleri göz önüne aldığımız zaman bu en önemli noktadır. Yüce olanın tahtının sağında oturan bir baş kahinimiz vardır. Daha önce de belirttiğim gibi bu İbraniler mektubunun ana fikridir, ana konusudur. Mesih eski antlaşmadaki kahinlerden hiçbirinin yapmadığı bir şeyi yaptı. Harun'un soyundan hiçbir kahinin tapınma çadırında oturacağı bir sandalyesi yoktu. Her zaman koşuşturuyordu. Neden biliyor musunuz? Çünkü yapacak işleri vardı. Bütün bunlar bitmiş bir kurbana işaret eden gölgelerdir. Şimdi Mesih öldüğünden, bütün bunlar gerçekleştiğinden kurtuluşu hak etmek için yeterince şey yapıp yapmadığımızı merak etmemiz gerekmiyor. Bütün yapmamız gereken şey İsa Mesih'e dönüp kurtarıcımız olarak ona güvenmektir dostum. Tanrı'nın Musa peygambere çölde tapınma çadırını kurması için talimatlar verirken cennetteki aslının gerçek tapınma çadırının modelini verdiğine ben inanıyorum şahsen. Tapınma çadırının güzel sadeliği İsa Mesih'in bir tiplemesini oluşturur. Tapınma çadırına çadır deniyordu. Kenarları yukarıya doğru uzanan tahtalardan oluşuyordu ve bu tahtalar her iki taraftan da altınla kaplanmıştı. Uzunluğu 30 arşın, genişliği 10 arşındı ve iki bölüme ayrılmıştı. Birinci bölümün adı kutsal yerdi. İçinde 3 parça eşya vardı. Altın kandil, kutsal ekmeklerin üzerinde durduğu altın masa ve buhurun sunulduğu altın sunak. Kandil, daha önceki yayınımızda belirttiğim gibi dünyanın ışığı olan Mesih'in bir tiplemesiydi. Kutsal ekmeklerin üzerinde olduğu masa onu yaşam ekmeği olarak simgeliyordu. Baş kehinin duaları sunduğu altın sunak büyük aracımız Mesih'ten söz ediyordu. Sofra kefaret gününde baş kehin aradaki perdeden en kutsal yer olan ve içinde iki parça eşya bulunan iç bölüme geçerdi. Antlaşma sandığı bu kutunun içinde taş levhalara yazılmış olan 10 emir, bir testiman ve Harun'un filizlenmiş asası vardı. 10 emir değerli dostum, Rab İsa Mesih'in yasayı tamamlamaya geldiğini ve İsa'nın yasayı bütün ayrıntılarıyla tamamen yerine getiren tek kişi olduğuyla ilgilidir. Mandolu testi, onun bugün bile yaşam ekmeği olduğuyla ilgilidir. Harun'un filizlenmiş asası, Mesih'in dirilişiyle ilgilidir. Şimdi antlaşma sandığının üzeri çok süslüydü ve adına merhamet bulunan yer deniliyordu. Yılda bir kez sadece baş kahin merhamet bulunan yerin üzerine kan koyuyordu ve onu merhamet bulunan yer yapan da işte buydu. Rab İsa Mesih'in daha iyi bir tapınma çadırında, cennetteki gerçek tapınma çadırında hizmet ettiğini yeniden sizlere söyleyeyim değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın tahtını bir lütuf tahtı yapmıştır ve bizler oraya onun orada oluşunun, yani İsa Mesih'in orada oluşunun büyük güveniyle gitmeye çağrıldık. Daha üstün bir göreve sahip olmuştur. Burada yeryüzündeki tapınma çadırı, yukarıda cennetteki gerçek tapınma çadırının bir gölgesiydi. Mesih ise orada yaşar ve bizleri kurtulmuş tutar. Birisi bana kurtuluşunuzu kaybedebileceğinizi düşünüyor musunuz diye sordu. Size bir itirafta bulunayım değerli dinleyicim. Eğer Mesih ise şu anda orada Tanrı'nın sağında olmasaydı, kurtuluşumu güneş batmadan önce kaybederdim. Benden ötürü bir sorunu, belki de sizden ötürü de bir sorunu var ama Tanrı'ya şükür ki İsa Mesih oradadır. Ona o kadar çok ihtiyacımız var ki, İsa orada olduğu için kurtuluşumu hiçbir zaman yitirmem. İşte bu dostum, Mesih'te olmanın özelliği ve ayrıcalığıdır. Daha iyi bir antlaşmanın aracısıdır o. Günümüzde bizler, İncil olarak bilinen yeni antlaşmaya, müjdeye sahibiz. Tanrı Musa'ya yasayı verdi. Sonra ona tapınma çadırı ve orada yürütülecek hizmetler hakkında talimatlar verdi. Günahlar orada ele alınıyordu. Kimse yasayı yerine getirerek kurtulmuyordu. Kimse Tanrı'nın huzuruna gelip de bütün buyruklarını yerine getirdim, haydi şimdi beni kabul et dememişti. Diyemezdi de. Bu yüzden sürekli olarak kurbanlar getiriyorlardı. Çünkü Tanrı'nın yasasına, Tanrı'nın kurallarına karşı gelmişlerdi. Yasa ya da şeriat onlara Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldıklarını hatırlatıyordu. Kurban sisteminin tamamı bir gölgeydi değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu tapınma çadırı gerçek bir tapınma çadırı olduğu halde Mesih'in bugün hizmet ettiği gerçek tapınma çadırının bir gölgesiydi. Yani daha iyi bir başkahinimiz, daha iyi bir kurbanımız, daha iyi bir tapınma çadırımız olduğunu gördük. Bütün bunlar tunç sunağın altında bir araya gelirler. Çünkü Mesih bunların hepsidir. Mesih ise orada hizmet eden bir kahindir. Hem de daha iyi bir kahindir. Daha iyi bir kurbandır. Kendini sunmuştur. Ve daha iyi bir tapınma çadırında hizmet etmektedir. Çünkü kendi kanını sizin günahınız ve değerli dostum benim günahım için dökmüştür. Bu noktada size kısaca şunu söyleyeyim. Mesih'in gerçek kanını cennette döktüğünü düşünüyorum. Meryem'e göründüğünde bunu yapmak üzere olduğunu düşünüyorum. İsa Meryem'e ne demişti? Bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Yuhanna 20 ayet 17. Gerçek kanını cennette sunmaya giderken o anda bizim başkahinimiz olduğuna inanıyorum. Ve sonsuzluk boyunca bizim kurtarılışımız için ödediği bedeli bizlere hatırlatmak için orada olacağına inanıyorum. Bunu böyle düşünmeyenler olabilir ancak bu bir görüştür değerli dostum. Ve ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ben Mesih'in kanının ne yeryüzünde akıtıldığına ne de cennette sunulduğuna kaba olduğunu sanmıyorum. Kültürlü biri sayamayacağımız Simon Petrus onun değerli kan olduğunu söylemişti. Yıllar önce kendisine kocasından epey servet kalmış olan bir sosyete dulu büyük bir vaize yaklaşmış. Küçümseyerek gözlerinin içine bakıp umarım bir önceki vaizimiz gibi olmazsınız. Çok eski modaydı ve Mesih'in kanını fazlasıyla vurguluyordu. Kan benim estetik anlayışıma aykırı geliyor. Siz de kanın kaba bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz demiş. Vaizin ona verdiği yanıt, hanımefendi Mesih'in kanında kendi günahım ve sizin günahınız hariç hiçbir kaba yön göremiyorum olmuştu. Ben de değerli dostum bütün kalbimle kendisine katılıyorum. Mesih'in kanında kendi günahım ve sizin günahınız hariç kaba hiçbir yön görmüyorum. Size çok kesin ve dogmatik bir biçimde Mesih'in kanının şimdi bile cennette olduğunu ve Mesih'in bizi kurtarmak için ödediği korkunç bedeli bizlere hatırlatmak için sonsuz çağlar boyunca orada olacağına inanıyorum. Daha iyi vaatler üzerine kurulmuş. Eski antlaşma zamanında Tanrı Musa'ya yasayı vermişti. Ve İsrail halkı yasaya karşı geldiklerinde kurbanlar getirmişlerdi. Tanrı yasayı ve tapınma çadırı ayinleri aracılığıyla kendisine yaklaşmaları konusundaki talimatları vermeden önce İbrahim'in yaptığı gibi Tanrı'ya imanla yaklaşıyorlardı. Sonra İbrahim peygamberin zamanından öncesine baktığımızda Nuh'un tamamıyla başka bir temelle ele alındığını görüyoruz. Tanrı'nın farklı çağlarda farklı insanları farklı biçimlerde ele aldığını görmeden kutsal kitabı okuyabileceğinizi sanmıyorum. Eğer bunlara devirler demek istemiyorsanız istediğiniz başka bir sözcük kullanın ama eğer kutsal kitabın yanılmazlığını kabul ediyorsanız bu devirler sistemiyle karşı karşıyasınız eğer kutsal kitabınızı doğru okuyorsanız. Bu mektubun yazarı yani İbranilere mektubun yazarı şimdi daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşmamız olduğunu bizlere söylüyor. Sizler ve ben Mesih inanlıları olarak buna dahil edildiğimiz halde Tanrı'nın İsrail ulusuyla değerli dostum işi bitmemiştir ve bu daha iyi vaatler gelecekte Mesih'in hüküm süreceği 1000 yıllık dönemde onlar için gerçekleşecektir. Eski antlaşma peygamberlerini okuduğunuzda Tanrı'nın İsrail oğullarını kendi topraklarına döndüreceği gerçeğinden kaçamazsınız. Benim görebildiğim kadarıyla zamanımızda Yahudilerin İsrail'e dönüşü peygamberliğin gerçekleşmesi değildir. Örneğin Yeremya'daki şu peygamberliğe dikkat edin. Rab şöyle diyor. İşte ben Yakup çadırlarını sürgünden geri getireceğim ve onun meskenlerine acıyacağım ve şehir kendi yüceliği üzerine yapılacak ve usulüne göre sarayda oturulacak. Yeremya 30 ayet 18. Sonra Yeremya 31 ayet 8'de şöyle diyor. İşte ben onları Şimal diyarından getireceğim ve onları dünyanın uçlarından ve onlarla beraber körü ve topalı, gebe kadını ve doğuran kadını birlikte toplayacağım. Büyük cemaat olarak buraya dönecekler. Bu kuzeyde olan bir ülkeden söz ediyor ki, kuzeyde olan bu ülke herhalde Rusya'dır. Yahudiler Rusya'dan çıkmakta çok zorlanıyorlar ama Tanrı duruma el atınca Rusya'dan çıkıp Filistin'e gitmeleri konusunda hiçbir sorun olmayacak. Yeremya kitabını okumaya devam ettiğimizde bize şöyle deniyor. Ey milletler, Rabbin sözünü dinleyin ve uzakta olan adalarda onu bildirip deyin. İsrail'i dağıtan onu toplayacak ve çoban sürüsünü nasıl korursa onu öyle koruyacak. Çünkü Rab Yakub'u satın aldı ve onu kendinden kuvvetli olanın elinden fidyeyle kurtardı. Yeremya 31-10-11. Ayetler. Yahudiler günümüzde İsrail'de Tanrı'nın fidyeyle kurtarışı altında değiller. Onlar Tanrı'dan çok uzaklar. Ama o gün geldiğinde İbraniler mektubunun yazarının Tanrı'nın bu insanlarla yapacağı daha iyi antlaşmanın daha iyi vaatleri olacak derken sözünü ettiği şey gerçekleşecektir. Yeremya 31-33 ayetlerinde şöyle okuyoruz. İşte Rab diyor, İsrail eviyle ve Yahuda eviyle yeni bir ahit keseceğim günler geliyor. Atalarını Mısır diyarından çıkarmak için onların elini tuttuğum gün kendileriyle kestiğim ahit gibi değil. Onların efendisi olduğum halde o ahdimi bozdular. Rab diyor. Fakat o günlerden sonra Rab diyor, İsrail eviyle keseceğim ahit şudur. Şeriatımı, yasamı onların içlerine koyup yürekleri üzerine onu yazacağım. Ben onlara Tanrı olacağım ve onlar da bana ulus kavm olacaklar. Tanrı'nın aslında söylediği şuydu. Daha önce onlara verdim ve soğuk, sert bir taşın üzerine yazdım. Ve tutamadılar vaatlerimi. Ama şimdi yüreğin etten lafaları üzerine yazacağım. Bunu şu ana kadar yapmamıştır. Yıllar önce bir Yahudi arkadaş edindim. Hoş ve çekici birisiydi. Ona bir Mesih inanlısı olduğumu anlattım ve sonra kendisine senin bana İsa'dan söz etmen gerekir. Sen bir Yahudisin ve onun yaşadığı bu topraklarda yaşıyorsun. İsa dünyanın günahları için öldü. Ben bu topraklarda doğup büyümeyen ve Yahudi olmayan biriyim. Senin bana İsa'dan söz etmen gerekirken ben sana İsa'dan söz ediyorum dedim. Sadece güldü. size şunu söyleyeyim değerli dostum. Yahudiler topraklarında bu vaade göre bulunmuyorlar. Ama bir gün Yeremya'nın peygamberliği gerçekleşecek. Yeremya'ya kulak verin. Ve artık herkes kendi komşusuna ve herkes kendi kardeşine Rabbi bilin diye öğretmeyecekler. Çünkü küçüğünden büyüğüne kadar onların hepsi beni bilecekler Rab diyor. Çünkü fesatlarını bağışlayacağım ve artık suçlarını anmayacağım. Yeremya 31 ayet 34. İbranilere mektubun yazarının sözünü ettiği şey budur. Yeni antlaşma daha iyi vaatler üzerine kurulmuştur. Mesih daha iyi antlaşmanın aracısıdır çünkü yeni antlaşma daha iyi vaatler içerir. İbranilere 8 ayet 7 şöyle diyor. Çünkü o ilk antlaşma kusursuz olsaydı ikincisine gerek kalmayacaktı. Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı daha iyi bir antlaşmaya gereksinimi ortaya çıkaran bir antlaşma yetersizdi. İnsanlar çıkıp o zaman eski antlaşma yanlış derler. Kesinlikle hayır. Durum bu değildi. Bir sonraki ayete bakın. Ne var ki Tanrı onlarda kusur bularak şöyle diyor. Rab işte günler gelmekte diye buyuruyor. İsrail ve Yahuda halkıyla yeni antlaşmayı sonuçlayacağım. Halkını kusurlu bulan antlaşmayı değil. Sorun hiçbir zaman Tanrı'nın antlaşmasında değil. Tanrı'nın yasasında hiçbir hata yoktur. Ama sizin ve benim bir sürü hatamız vardır. Sizler ve ben yasayı yerine getirecek güce sahip değiliz. Onun standartlarına erişemedik, erişemiyoruz ve hiçbir zaman da erişemeyeceğiz. İşte Rab diyor, İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. Biraz önce Yeremya'nın peygamberliğinde bunun hakkında okuduk. Ve diğer peygamberlerin yazılarında da bunun hakkında okuyabilirsiniz. Onları Mısır ülkesinden çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün atalarıyla yaptığım antlaşma gibi değil. Çünkü onlar yaptığım antlaşmada süreklilik göstermediler. Ben de onlara karşı ilgimi yitirdim. Rab buyuruyor. İbraniler 8 ayet 9. İnsanlar ilk antlaşmayı bozdular. Antlaşma onların talep ettiği şeyleri yerine getirmelerine yardım etmedi. O günlerden sonra diyor Rab, İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı onların zihnine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. İbraniler 8 ayet 10. Yeni antlaşma ona itaat edebilsinler diye taştan levhalara değil, onların yüreklerine yazılacaktı. Yurttaş yurttaşa, kardeş kardeşe Rabbi bil diye öğretmeyecek. Çünkü en küçüğünden en büyüğüne dek tümü beni bilecek. Çünkü kuralları çiğnemelerine karşı sevecen, merhametli davranacağım ve suçlarını artık anımsamayacağım. İbraniler 8, 11-12 ayetler. Günah tam olarak değerli dostum bağışlanacaktır. Tam bir bağışlanma olacak. Tanrı yeni antlaşmayı bildirmekle öncekisinin süresini tüketmiştir. Süresi tükenip eskiyen ise ortadan kalkmanın eşiğindedir. İbraniler 8 ayet 13. Bu yüzden dostum bizler artık Musa'nın yasasıyla yönetilen sistemde değiliz. Tanrı bunun eski bir model olduğunu ve kendisinin yeni bir model getirdiğini söylemiştir. Tanrı bu yeni antlaşmayı kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih aracılığıyla yapmıştır. Tekrar edeyim, Tanrı bunu eski antlaşmada bir hata olduğundan değil, bizim hatalı olduğumuzdan ötürü yapmıştır. Günümüzde eski antlaşmaya dönen insanlara acıyorum. Sept gününü, Şabat gününü tutmaya ve Musa'nın yasasını yerine getirmeye çalışıyorlar. Değerli dostum, eğer onu gerçekten etüt ediyorlarsa, çalışıyorlarsa, inceliyorlarsa ve eğer dürüstlerse Musa'nın sistemini yerine getirmediklerini biliyorlar. Ona erişemiyorlar. Hepimizin merhamet almak için Tanrı'nın önüne gelmemiz ve sağladığı kurtarıcı da onun yeni antlaşmasını kabul etmemiz gerekiyor. Yasa insanda hiçbir iyi şey üretmiyordu. Pavlos, içimde yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyebilmişti Romalılar 7-18'de. Ve değerli dostum, bu kutsal kitaptır ve doğrudur. Tanrı'nın sözüdür, doğrudur. İnsan tamamen bozuktur. Bu sadece karşıki apartmanda ya da sokağın öbür ucunda oturan adam ya da sadece açıkça günah içinde yaşayan biri değil, siz ve ben anlamına gelir. Kutsal Ruh şimdi imkansız olanı yapabilir. Kutsal Ruh zayıf ve günahlı bedende kutsal bir yaşam üretebilir. Buna çok yaygın bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir ev hanımı kahvaltıdan hemen sonra fırına bir rosto koyuyor. Çünkü öğle yemeğinde kullanmak istiyor. Bir süre sonra telefon çalıyor. Telefondaki bir arkadaşı. Arkadaşı sözlerine işittin mi diye başlıyor. Ev hanımı duymamış. Ama duymayı istiyor. Bu yüzden bir sandalye çekip oturuyor. Birisi bir kadını telefon çaldığında bir sandalye çekip açan biri olarak tanımlamıştır. Şimdi arkadaşının anlatacak çok şeyi vardır ve telefonda neredeyse bir saat geçer. Sonunda ev hanımımız eyvah yanık kokusu geliyor, özür dilerim ama gitmem lazım diyor. Telefonu kapatıp mutfağa koşuyor ve fırını açıyor. Sonra eline bir çatal alıp rostoyu kaldırmak için batırıyor ama çatal rostoyu kavrayamıyor. Onu kaldıramıyor. Bir daha deniyor, kemiğe kadar batırıyor ama yine de kaldıramıyor. Bunun üzerine bir spatula alıyor ve onu rostonun altına sokup rostoyu kaldırıyor. Çatalın doğal insan benliğinden ötürü etin güçsüz kalıp yapamadığını spatula yapabilmiştir. Çatalın bir kusuru yoktur. İyi bir çataldı ama eti tutamamıştı çünkü kusur etteydi. Fazla pişmişti. Spatül çatalın yapamadığını yapar. Yasa değerli dostum doğal insan benliğinden ötürü güçsüz kaldığından çatal gibiydi. Bizi bir türlü kaldıramadı. Bizi bir türlü kaldıramaz. Ama yine bir ilke tanıtılmıştır. Kutsal Ruh. Yasanın yapamadığını Kutsal Ruh yapabilir. Bu yüzden sizler ve benim bu yeni ilkeye göre kurtulup Mesih inanlı hayatı yaşamamız gerekir. Daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmamız vardır. Tanrı bizlere Kutsal Ruhu ve bizler için duada aracılık eden ve bugün bize yardım etmek için orada olan Mesih'i vermiştir. Bu kutsal kitabın çok harika bir parçasıdır değerli dinleyicilerimiz. Süt sizin için yararlı olduğu ve Tanrı sözünde süt olduğu halde eğer süt içmeyi bırakmak istiyorsanız sütün yanı sıra biraz et yemeyi öğrenin. Et, diri Mesih'i, onun göğe alınması cennette sizin ve benim için duada aracılık ettiğini vurgulamaktadır. Değerli dostum, diri Mesih'e sarıldığımızda yükseklere çıkarız. Yaşadığımız çağda bundan daha yükseğe çıkmamız olanaksızdır.